Ayrım 7. Kongo'ya Ağıt Jean-Christophe Grange. Sayfa 70. 14. Bölüm. Kokainsiz 22 gün. Uyanınca aklına gelen ilk düşünce. Bir ürperti içinde sanki onu boğmak istemişler gibi çarşaflarının burgu haline geldiğini fark etti. Ensesindeki, omuzlarındaki ve bacak arasındaki terin bir anda soğuduğu hissine kapıldı. Yeni bir ürperti, terlemeyi seviyordu. Terlemek vücuttan toksinleri atmak demekti. Toksinleri atmak, illetten kurtulmak demekti. Gün ışığı odasındaydı, saat 9.50'yi gösteriyordu. Luak'ın ne bir randevusu ne de yapması gereken acil bir işi vardı. Sürdürmesi gereken tek mücadele dışında. Bir çizgi kokain çekmeden zamanı akışına bırakmak. Zaten bu bile çoktu. O an dişleri takırdamaya, kasılmalarla titremeye başladı. Kemikleri sanki uykusunda eşek sudan gelinceye kadar dövülmüş gibi sızlıyordu. Çarşaflardan kurtulmaya çalıştı ve karnına şiddetli bir ağrı girdi. Bağırsaklarında yakıcı bir patlamayla temizlenmesi gereken bir yanma vardı. İshal, çok geç olmadan tuvalete gitmeliydi. Ayağa kalktı ve dengesini kaybetti. Bir an sonra yere yapışmış burnu parkeye çarpmıştı. Doğruldu ve ahşap zemindeki kan lekesini gördü. Kahretsin, burnunu kırmıştı ya da burnunun çeperlerine taktırdı. Titanyum plakaları, gözleri yaşlarla buğulandı. Yerde büzülüp kaldı ve az biraz toparlanacak gücü bulmak için cenin pozisyonunda birkaç saniye bekledi. Bazen çok ciddi bir hastalığa, 2 ay önce onu kaçıran siyahlardan kaptı, tropik bir hastalığa yakalandığını düşünüyordu. Aslında gerçek çok daha basitti. Anglo-Saksonların Cold Turkey diye adlandırdığı soğuk hindi sendromu yaşıyordu. Çünkü uyuşturucu yoksunluğu sırasında kişinin hayatı yaşlı bir kümes hayvanı gibi titremekle geçerdi. Elinin tersiyle burnuna bastırarak doğruldu ve yarı sürünerek, yarı emekleyerek banyoya kadar ilerledi. Eğer büzgen kasları tutamayıp kaçırırsa her tarafı batırır ve böylesi bir utançtan kurtulamazdı. Yer karolarının serinliği iyi gelmişti. Kapağından destek alarak zar zor klozetin üstüne yerleşti. Karanlık bir flaşın beyninde çaktığında hissettiği yanma sanki makatını yırttı. Aşırı kanama ya da tam tersine oksijen kaybı. O, yerde kendine geldiğinde daha iyi hissediyordu. Ne kadar süre bu şekilde baygın kaldığını bilmesinin imkanı yoktu. Saati odada kalmıştı. Yüzündeki damarlar patlayacakmış gibi şişmiş ve burun delikleri kurumuş çamurla sadece pıhtılaşmış kandı, tıkanmış gibiydi. Ağzından nefes alarak lavaboya tutundu ve ayağa kalktı. Bağırsakları da sakinleşmişe benziyordu. Sifonu çekti. Hint ağacı kokulu bir mum yaktı ve soyundu. Duş kabininin içine oturdu, suyu açtı ve sıcaklığını az çok ayarladı. Ilık suyun altında hala titriyordu. Sert liften banyo eldivenini aldı ve var gücüyle kendini keselemeye başladı. Yavaş yavaş kendine geliyordu. Tek iyi haber uyumuş olmasıydı. Bir haftadan beri Mogadon kullanıyordu. Dipnot uykusuzluk tedavisinde kullanılan bir ilaç. Eğer o yeterli gelmezse Mepronizin yutuyordu. Dipnot uykusuzluğa karşı kullanılan başka bir ilaç. Dün gece ayrıca bir de Transexen almış, sonra kız kardeşi takviye olarak Stilnox vermişti. Dipnot, uykusuzluk ve anksiyete tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir ilaç. Ama kokaini bırakmak için tıka basa ilaca yüklenmek, fahişelerden kurtulmak için mastürbasyona başlamaya benziyordu. Artık çalışmıyordu, cep telefonunun sim kartını çıkarıp atmıştı. Vajrayana öğretisine göre dua ediyor, meditasyon yapıyordu. Kas ağrıları rahat bıraktığında spor yapıyordu. Tuvaletin görüntüsü bile onda şartlı refleks yarattığından anında aklına kokain çizgim nerede sorusu geliyordu. Lavabolara işemeye başlamıştı. Mutsuzluğuyla kendi köşesine çekilmişti. Her zaman galip çıktı, silahsız bir düelloydu bu. Çünkü ıstırapların, umutsuzluk anlarının, anksiyete krizlerinin ötesinde zaman geçiyordu ve önemli olan da sadece buydu. Artık geriye dönüşü yoktu. Duş başlığından akan su hala başının üstünde pıtırdıyordu. psikiyatrına haber vermesi ve gerçekçi bir destek terapisine devam ediyor olması gerekirdi. Ya da atsız bağımlılar tarzı bir programa yazılması, ama gururuna yediremiyordu. Uyuşturucuyu tek başına ve gizlice bırakmak, Zümrüt-ü Anka gibi küllerinden yeniden doğmak istiyordu. Duştan çıkınca bu kez üşüdüğü için tir tir titredi ve kafasının daha berrak olduğunu hissetti. Tıraş olmayı düşündü ama ellerinin titrediğini görünce vazgeçti, bir tarafını kesebilirdi. Aynaya baktı, kurşuni bir ten ve çökmüş bir yüz gördü. Haftalardan beri ne gülmüş ne de gülümsemişti. Hiçbir şeyden zevk almıyor, ne olursa olsun hiçbir şey ona tat vermiyordu. Gel git misali kabaran bütün arzuları çekilmiş, kasvetli ve hüzünlü çıplak deniz kıyısı kalmıştı. Külot ve tişört giydi, Gail'e seslenerek mutfağa doğru yöneldi, cevap yoktu. Neredeyse öğlen vaktiydi, kuşkusuz dışarı çıkmıştı. Kız kardeşi cinayetlerden beri başka birine dönüşmüştü. 10 yaş gençleşmişti. Artık makyaj yapmıyor ve sadece rahat edebileceği cool giysiler seçiyordu. IT Girl, dipnot, kıyafetleriyle hareketleriyle sürekli medyanın ilgisini çeken, ancak ne iş yaptığı belli olmayan zengin kızlar için kullanılan İngilizce deyim. IT Girl tarzından ziyade hippi tarzı kıyafetler, incelmişti ama zayıflamamıştı. Gael'in kilosu söz konusu olduğunda herkes gerginleşirdi. Bretanya'dayken Kasım güneşinde yanmış kavrulmuştu, iyi manada. Luak kız kardeşine hayrandı. Gael başarısızlığa uğramış aktris kariyeri ve ara sıra yaptığı eskortluk nedeniyle tam bir kaybeden olarak değerlendirilebilirdi. Yanlış düşünce. Gael'in felsefe doktorası vardı ve 13. yüzyıl skolastiğinde uzmanlaşmış, herkese kim olursa olsun lafını yedirebilirdi. Hayatında gördüğü en güzel kızdı. Sofia'dan sonra elbette, ya da eşittiler. Buna rağmen hiçbir erkekle ciddi ilişkisi olmamıştı. Aşk hayatı duygusuz cinsel ilişkilerle ve karmaşık entrikalarla sınırlıydı. Kendine tuz, arpa, tereyağı ve sütle bir Tibet çayı hazırladı. İnsanı anında kusturacak bir şeydi. Ama bu içecek ona hayatı boyunca tek mutlu olduğu yılları, Zhongdian Manastırı'nda geçirdiği zamanları hatırlatıyordu. Kanepesine iflas etmiş bir koleksiyoncudan satın aldığı Anselm Kiefer'in üç kanatlı tablosunun altına oturdu. Çocuklarını düşündü ve bir anda neşesi kaçtı. Şimdilik onları görmeyi reddediyordu. Aslında onlarla birlikteyken uyuşturucu kullanıyor da olsa, bırakmış da olsa kendini hep rahatsız hissediyordu. Onların dünyasına, dillerine, oyunlarına yabancıydı. Yani kısaca hiçbir işe yaradığı yoktu. Ne onlara bir yumurta pişirebilecek ne de onları giydirebilecek beceriye sahipti. Şu anda piyano telleri gibi gergin sinirleriyle onların varlığına bir saat bile tahammül edemezdi. Çocuklarla görüşme günlerine gitmemek için sağlık sorunlarını bahane etmişti. İronik bir şekilde Sofia onun aşırı miktarda kokain kullandığından rahatsızlandığını düşünmüş olmalıydı. Daha iyi. Uyuşturucu boşanmalarının en büyük sebebiydi ve İtalyan kadının yeniden barışmak için kokaini bıraktığını sanmasını istemiyordu. Kapı çalındığında üçüncü tereyağlı çayı, spora başlamadan önce kusardı, içiyordu. Gael anahtarlarını unutmuş olmalıydı, kimseyi beklemiyordu ve bina kapıcısıyla şifreli girişiyle gerçek bir kaleydi. Kilidi açtı ve gözetleme deliğinden bakmadan kapı kolunu çevirdi. Gael değil, Sofia'ydı gelen. Papa è morto, dedi sakin bir ses tonuyla. Dipnot İtalyanca, baba öldü. 15. bölüm. Yaşadığı şaşkınlığı atlatan Luak onu içeri aldı ve ona adına layık bir içecek hazırladı. Önem arz eden durumlarda çıkardığı Japonya'ya özgü kavrulmuş yeşil çay, Hoisa. Titremeleri daha şiddetli bir şekilde yeniden başlamıştı. Inox mutfak gereçleriyle dolu açık mutfağında hareketleri tek kişilik bir perküsyon performansından daha fazla gürültü çıkarıyordu. Sofia ona dikkat etmiyordu. Tezgahın diğer tarafına bir taburenin üstüne oturmuş sabit gözlerle bakmaya devam ediyordu. Kusursuz parlak beyaz teni ve hafifçe çekik gözleri bütün sözleri kifayetsiz kılıyordu. Luwak beylik sözcükler kullanmaktan çekiniyordu. Ne oldu diye sordu sonunda pragmatik bir şekilde. Öldürülmüş. Elinde çaydanlıkla Luwak donup kaldı. Ne? Cesedini yeni bulmuşlar. Feci şekilde parçalanmış. Adam son derece karanlık biri olsa da Luwak böyle bir şeyi beklemiyordu. Giovanni Montefiore, namı diğer Condottiere, hiç yoktan bir imparatorluk kurmayı başarmış bir hurdacıydı. Dipnot Condottiere, İtalyanca Condottiere, Orta Çağ'da ve Rönesans dönemi boyunca papalık devleti de dahil olmak üzere İtalyan şehir devletleri tarafından kullanılan sözleşme usulü çalışan paralı asker liderlerine verilen ad. Hakkındaki söylentiler özellikle de beyaz yakalı mafyayla ve Silvio Berlusconi ile olan ilişkileri hakkındaki dedikodular alıp başını gitmişti. Ama Luwak bütün saflığıyla 70 yaşını geçmiş kayınpederinin bu tür yasa dışı işlerden emekli olduğunu düşünüyordu. Yeniden çaydanlığıyla ilgilenmeye başladı. Tam olarak ne biliyorsun? Bu canavarca bir şey. Bu... Sustu. Sonra metanetli bir ses tonuyla yeniden konuşmaya başladı. İlk belirlemelere göre daire testereyi de gövdesine açmışlar. Sonra da onun... Sofya yeniden duraksadı. Hiçbir zaman onun bir kelimeyi söylemekten geri adım attığını görmemişti. Kalbini söküp çıkarmışlar. Luwak yeniden çakılıp kaldı. Bu tür bir cinayetten söz edildiğini ilk kez duymuyordu. Geçen Eylül'de Lubumbashi'de Philip Sese Niseko da aynı şekilde öldürülmüştü. Aradaki mesafeye rağmen bu iki cinayet kuşkusuz birbiriyle bağlantılıydı. Çünkü Condottiere'nin Lüksemburg kökenli şirketi Heymecht, Coltano'nun %18 hissesini elinde tutuyordu. Fincanlar, kopuk kopuk hareketler, kendine hakim ol. Listedeki bir sonraki isim Gregoire Morvan mıydı? Şu an tam da işin başındaydı, aslanın ağzında. Luwak çayını devirdi, sünger yeniden doldurdu. Başka ne biliyorsun? Hiç. Her zamanki gibi erkenden işe gitmiş, saat 10'a doğru. Sinya yakınlarında cesedini bulmuşlar. Randevusu mu vardı? Onu tanıyordum. Montefiore'nin bir özelliği vardı. Okuma yazması azdı. Bir de buna ek olarak gizliliğe çok önem verirdi. Ajandasını sadece kendisi bilirdi. Not aldı, ne defteri ne de cep telefonu vardı. Sekreterinin hiçbir şeyden haberi olmazdı. Son günüyle ilgili ipuçlarını bulmak için polisler bayağı uğraşacaktı. Polisle konuştun mu? Sofia Montefiore'lerin işine akıl sır erdirilebilirler mi demek istercesine küçümseyici bir tavırla omuzlarını silkti. Mermer mutfak tezgahının arkasında oturmuştu. Yena meydanındaki eski dairelerinin mutfağı da aynı şekilde dekore edilmişti. Luwak onu yeniden eski günlerdeki gibi görüyordu. Mutlu oldukları o ilk yıllardaki gibi. New York, Floransa ve Paris'e gittikleri sayısız kafeler. Luwak finans dünyasında yükselirken yedikleri tutkulu akşam yemekleri, ilk bebeklerinin ağlamaları, satın aldıkları Eyfel Kulesi'ne ve Tokyo Sarayı'na bakan ama onlar için kutsal bir yer olan apartman dairesi. Kafası karışmıştı, ona salona geçmeyi teklif etti. Polislerin şüphelendiği bir şeyler var mı? Şüpheliler. Bilmiyorum. Soruşturma daha yeni başladı. Otopsi kararı verilmiş. Yarın Floransa'ya gidiyorum. Çocuklar nerede? Evde. Henüz onlara bir şey söylemedim. Luwak karısının ailesiyle ilgilenme gereği duydu. Annen herhangi bir tepki vermedi. İlaçlarını arttıracak ve bir süre daha batıda kalacak. Hepsi bu. Kız kardeşlerin organizasyon becerilerini ispatlamak için sırtlanlar gibi cenaze töreninin üstüne atladılar. Daha şimdiden imparatorluğun başkanlığına göz diktiler. İsimlerini hatırlamanın imkanı yoktu. Sofya kadar güzel değillerdi, bekardılar. Condottiere'nin şirketlerinde istedikleri mevkileri elde etmişlerdi. Mukayese edildiğinde Sofya işe yaramaz ve işsiz güçsüz bir prensesti. Haksızlık. Kız kardeşlerine göre her konuda daha parlaktı. Çalışmaya doğası gereği bir küçümsemeyle, annesi gibi aristokrat bir yaklaşım bakıyordu. İş onun seviyesine çıkamıyordu. Tersi söz konusu değildi. Luwak bir dikişte çayını içti. Hoyisa'nın içtiği o tereyağlı ve tuzlu içeceklerden sonra hiçbir tadı yoktu. Yeniden doldurmaya gitti. Sofia fincanına hiç dokunmamıştı. Tezgahın arkasına geçince onu yeniden inceledi. Kanepede oturuyordu. Sırtı Luwak'a dönüktü. Siyah ve düz saçları Japon mürekkebi gibi omuzlarına dökülüyordu. Onu pek çok kere böyle habersiz hayranlıkla seyretmişti. Bu duygulanımdan silkinerek kurtuldu. Gardını düşürmemeliydi. Onu tuzağa düşürmek için buradaydı. Bu durumun başka bir açıklaması yoktu. ''Baban için gerçekten üzüldüm.'' dedi ona doğru yaklaşırken. ''Neden bunu bana bizzat söyleme gereği duydun?'' Onu provoke etmekten kendini alamamıştı. ''Bu boşanma konusunda bir şeyleri mi değiştiriyor? İmzalanacak kağıtlar mı var?''
''Çok salaksın. Buraya cenaze töreni için geldim. Bizimle gelmeni istiyorum.''
''Biz?''
''Çocuklar ve ben.''
Ayrılığın tam ortasında bu istek çok saçmaydı. ''Ben anlamıyorum.'' dedi. ''Yıllardan beri birbirimizle didişiyoruz. Annen ve kız kardeşlerim beni hapishanede ya da akıl hastanesinde görmek için can atıyor.'' Ailenin geri kalan kısmına gelince onlar
''Geliyor musun, gelmiyor musun?''
Luwak çayından küçük bir yudum aldı. ''Elbette geliyorum.''
16. Bölüm. En azından Salvo'nun yararlı biri olduğu söylenebilirdi. Öğleyin ortaya çıkmıştı. Saat 10'daki bir randevu için kabul edilebilir bir gecikmeydi ve mazereti vardı. Bütün sabah telefonlar etmiş, her kapıyı çalmıştı. Resmi evraklar alınmış, uçak kiralanmıştı, son hazırlıklar yapılıyordu. Salvo'nun üstünde artık sarı mayo yoktu. Üzerinde Che'nin ünlü portresi gibi tasvir edilmiş Steve Jobs'un resminin bulunduğu bir tişört giymişti. Lobide oturmuşlar ve yolculuğun her noktasını yeniden gözden geçirmişlerdi. Akşam saatlerinde havalanacaklar ve Ankoro'ya 100 kilometre mesafedeki Kav ve yakınlarına ineceklerdi.
''Neden Ankoro'ya değil?''
''İmkansız.''
''Neden?''
''İmkansız.''
Ervan üstelememişti. Zaten babası ona orada artık pist olmadığını söylemişti. Daha sonra bir 4x4 onları Ankoro'ya kadar götürecek, oradan da Lualaba nehrinde çalışan mavnalara bineceklerdi.
''Lontano'ya ne kadar sürede varırız?''
''Hiçbir fikrim yok.''
Ervan'ın bu kuşkuculuğu karşısında siyahi adam taklit edilemez o meşhur kahkahasını patlatmıştı.
''İnsan orada tahminlerde bulunamaz. Paran var mı?''
''Şimdi mi vermek gerekiyor?''
''Avans olarak yarısı dostum.''
Ervan modern toplumun bir ürünüydü. Asla üstünde 200 avrodan fazla nakit taşımazdı. Oysa artık içine 2/3 dolar olan 10 bin avro koyduğu gizli bel çantasıyla dolaşıyordu. Hatta bu sabah Lubumbashi Merkez Bankası'nda birkaç avroyu Kongo frangına çevirtmişti. Küçük çaplı rüşvetler için. Tuvalete gitmiş ve 1000 dolarla geri dönmüştü.
''Yeniden işemeye git dostum. 3000 doların yarısı 1500 yapar.
O Ankoro içindi.
Salvo gülümsemiş, parayı cebine koymuş ve onu idari bürolar arasında son bir tur atmaya götürmüştü. Hiçbir yerde beklememişler, boş konuşmalarla Fransızca, Svahili dili zaman kaybetmemişlerdi. Ervan sadece tek bir şey yapmıştı. Banya Mulenge'nin küçük motivasyonlar diye adlandırdığı cebinden biraz daha para çıkarmak, birkaç mühür, bir imza ve haydi yola. Saat 14 sularında büyük hareket başladı. Ervan kendini hafiflemiş hissediyordu, hatta hayallere bile dalmıştı. 2 ay önce kısa bir aşk yaşadığı Sofia'yı, müstakbel eski yengesini düşünüyordu. Almanların Yıldırım Savaşı'nı andıran bir aşk gecesi, Kontes'in Eyfel Kulesi'ne bakan evinde bir imparatorun uyanışı, yaralandığında hastanede yatarken bir kez daha birlikte olmuşlardı, gerisi gelmemişti. Bu arada Sofia babasının onu Luwak'la evlenmesi için manipüle ettiğini öğrenmişti ve genç kadın 2 aileye de lanet okuyordu, Ervan dahil. Böylesi bir durumdan kurtulmak işin inceliklerini bilen bir kuyumcu, bir virtüöz olmayı gerektirirdi. Oysa o bu konuda bakir erkek evresinin ötesine geçemiyordu. Lualaba nehrinde yol alırken ona içinde tumturuklu sözlerin eksik olmayacağı uzun bir mektup yazmayı düşünmeye başladı. Sonra bundan vazgeçti. Sophia her zamanki Sophia olarak kalmalı diye düşündü. Erişilmez bir pieta. Dipnot, Hristiyan resminde ve heykelciliğinde kucağında ölü İsa Mesih'i tutan Meryem Ana teması. Salvo ana yoldan ayrılmıştı. Açıklanamaz bir biçimde yeni ve gıcır gıcır bir Toyota Land Cruiser kullanıyordu. Binalar seyrekleşiyor, bahçelerin arasından villaların kırmızı çatıları görünüyordu. Ağaçlar yol boyunca budanmıştı. Kuşkusuz burası lüks konutların bulunduğu bir mahalleydi. Siyah adam sanki yüzlerine karşı öksürüyormuş hissi veren asfaltlanmamış dar bir yola saptı. Ön cam kırmızı tozla kaplandı. ''Nereye gidiyoruz?'' Siyah adam cevap vermedi. Direksiyona sıkı sıkı tutunmuş çukurlardan, sabahki yağmurun neden olduğu su birikintilerinden, yola saçılmış dallardan kaçmak için çaba sarf ediyordu. Tuzlu su dolu bir göl boyunca ilerlediler, ardından sağa saptılar. Karşılarına suyun üstünde açan bir çiçek gibi fantastik bir ev çıktı. Terasları, kafesli locaları, dış merdivenleri olan kazık temeller üstüne oturtulmuş beton çerçeveli devasa bir yapı. Sanki ön cephesi sökülüp atılmışçasına binanın iç yapısı gözüküyordu. Deniz aşırı ülkelerin meşhur mimarisi. Sade düz çizgiler, ızgara güneşlikli camsız pencereler, ileri derecede saf bir soyutluğa kadar itilmişti. Yapı evden ziyade tapınakla yaz köşkü arası geometrik bir heykeli andırıyordu. Tropikal iklim evi iyice harap etmişti. Yüksek otlar taşıyıcı kazıkları çürütüyor, sarmaşıklar duvarları boğuyor, bitki kökleri terasları çatlatıyordu. Tam altındaki durgun ve kokmuş su sıradan bir enkazmış gibi evi yutmaya hazırdı sanki. Salvo binadan 100 metre uzağa park etti ve kontağı kapattı. ''Yanlış anlamadıysam Lontano ile çivi adamın hikayesine dair her şeyi öğrenmek istiyorsun değil mi?'' Ervan soruşturmanın ayrıntılarını anlatacak kadar zaman bulmuştu. ''De Montpellier'e hoş geldiniz.'' dedi Sarı Mayo arabanın kapısını açarken. ''Magda de Montpellier gibi mi?'' Mart 1970, çivi adamın 3. kurbanı, 20 yaşındaki bir jeoloji öğrencisi. Ervan arabadan indi, rehberinin peşine takıldı. Daha ziyade Philip gibi Lontano'nun mimarı, Magda'nın babası, şehrin her şeyini kendisi tasarladı, kendisi çizdi burada. Burada mı yaşıyorlar? Sadece Magda'nın küçük kız kardeşi Filayı. Olaylar sırasında kaç yaşındaymış? Bilmiyorum, 10-12 yaşlarında sanırım. Geliyor musun, gelmiyor musun? Tabii ki geliyorum. Salvo durdu ve onun önünü kesti. Bu 500 dolar. Ervan tek kelime pazarlık etmeden ona 200 verdi. Hayatında ilk kez ayak pastı parası vererek bir soruşturma yürütüyordu. Böyle giderse çok çabuk sıfırı tüketecekti. 7. ayrımın sonu. Sayfa 79.